Ayrım 14.
Ölümü hiç ağzına almadı. İyi de etti. Hayata bu kadar açık insan hayatın içinde büsbütün yok olmuş olamazdı. Aktörlerin duayeni. Bugünkü kuşaklar İyi Galip Arcan'ın son dönemine rastladılar. Onu sahnelerin bir devi olarak değil de ufak tefek, sevimli ve kalender bir yaşlı aktörü olarak bellediler. İyi Galip Arcan son yıllarda artık sahneye çıkmıyordu. Belleği kıvraklığını yitirmişti. Çeşitli hastalıkları vardı. Özellikle nefes darlığı çekiyordu. Ama yine de emekli olmamıştı. Şehir tiyatrosu aktörlerinin kendi pek sevdiği bir deyimle duayeni olmakla övünüyor. Büyük sevgi ve saygı görüyordu. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün üyesi olarak Ankara'da yaptığımız toplantıların hepsine katılırdı. Tiyatronun çok mihnetini çekmiş, öncü kuşağın bu emektar sanatçısı, şimdi son döneminde yaşamını çok sevdiği aile çevresiyle şehir tiyatrosu kulislerinde geçiriyordu. Her geçici yaratık gibi ölüm saati onun içinde çaldı. İyi Galip Arcan'ımız da dünya sahnesinden ölüm kulisine geçti. İlk gördüğümde. Kendisiyle 40 yıla yakın tanışıklığımız vardı. Ama ben onu çok daha önceden de çocukken görmüş, sevmiştim. Hem Darül Bedai'nin Şehzadebaşı temsillerinde hem özel yaşamında. İlk gördüğümde elinde gümüş topuzlu bir baston vardı. Bir papyon kravat takmıştı. Ayağında beyaz getriler, dudaklarında kendi iç sorunlarını çözmüş, dünya ile barışık, herkese de bu mutluluğunu yaymak ister gibi bir güvenli gülümseme. Çocuk gözlerim onunla öbür yaşıtları arasındaki ayrıcalığı hemen sezmişti. Bu adam neşeye dönük, sevimlilik yayan, güler yüzlü bir insandı. Bu halinde o zamanki pısırık, içine büzülmüş ortamımızı aşmış olmanın bir meydan okuyuşu bile vardı. Aktörlüğü seçmiş olmak, kısa da olsa Paris'e gidip aktörlüğün ne kadar saygı gördüğüne tanık olmak, ona bu haklı böbürü vermiş olsa gerekti. Aktörlük, daha doğrusu bizim o zamanki anlayışımızla küçümseyerek oyunculuk dediğimiz sanat kolu, hor görüle gelen bir meslekti. Oyuncuların mahkemede tanıklığı bile kabul edilmezdi. Oyuncu olmak için ille eviyle bozuşmak gerekirdi. Muhsin Ertuğrullar, Şadi Fikretler hep ya biz ya oyunculuk seçimini yapmak zorunda bırakılmış ve bütün güçlükleri, yoksullukları göğüsleyerek daha 16-17 yaşında baba evinden kopup arkadaki köprüleri yakmışlardı. İyi Galip'te de bu fedailik, bu meydan okuyuş, bu ilkel çevrenin üstüne çıkış böbürünün bir yankısı çok görülmemeliydi. Evet, onu ilk yakından gördüğüm gün bu izlenimi edinmiştim. Bu poz muydu yoksa gerçek kişiliği mi bilemeyeceğim. Aktör milletinde pozla gerçeği ayırt etmek kolay değildir. O gün Atatürk devrinin en gözde büyükelçilerinden birinin yeğenini istemeye gelmişti. Bu küçük hanım benim de yakınım olurdu. Ne var ki kızı İyi Galip'e vermediler. İyi Galip'e vermediler de bir süre sonra İstanbul Hapishane Müdürü olan bir zata verdiler. Demek o zaman da hapishaneler tiyatrolardan daha çok müşterisi ve dolayısıyla geleceği olan güvenli bir meslek sayılıyormuş. Vermediler de ne oldu? İyi Galip Arcan o canlı, konuşkan, neşeli kişiliğiyle daha sonraları en güç beğenir hanımları bile kazandı. Parlak evlilikler yaptı. İyi Galip Arcan'da oyunculuk yeteneği daha Kuleli'de iken başlamış. Hocanın sınıfa gelmediği derslerde kendiliğinden kürsüye fırlar, Hamit'ten, Fikret'ten şiirler inşaat ederdi. Atılgan ve gösterişçi olmadan kolay aktör olunmaz. Daha sonra Kuleli'den ayrılmış, Ahmet Fehim Efendi'nin yanında çıraklık etmiş, Raşit Rıza ile birlikte Burhanettin Tepsi'nin yanında çalışmış, Muhsin ve arkadaşları trupunda bulunmuştu. Andre Antoine'ın getirilişiyle kurulan Darül Bedai'nin ilk hevesli adaylarından biri de elbet Galip olacaktı. Antoine gittikten sonra onun yardımıyla bir süre Paris tiyatrolarını aşındırmış, bu şehri kendi deyimiyle bir sanat mabedi gibi görmüştü. İyi Galip o günden beri Parisli ve Fransız sanatçıları abartılı bir sempati ve hayranlıkla anar, o Paris konukluğunun anılarını ayrı bir özlemle anlatırdı. Konuşmanın orasına burasına sıkıştırdığı ve Paris aksanıyla yansıtmaya çalıştığı Fransızca sözcükler sanki o mutlu ve romantik gençlik yıllarının bir çağrışımı olurdu. Unutulmaz kompozisyonlar. İyi Galip sahnede unutulmaz kompozisyonlar yarattı. Boyu kısa olmakla birlikte çoğu kısa boylulardaki aşağılık kompleksi onda yoktu. Sahnede, hatta özel yaşamında başını hep yukarı doğru tutar, yukarı yönelik bu yüzle aldığı vakarlı ifade ve gümbür gümbür baso sesiyle bütün dikkatleri kendinde toplardı. Sahne ayrıca uzun boyluyu affetmez de kısayı orta, ortayı uzun gösterir. Bir de bu avantajı işe katıldıkta Galip'in kısalığı söz konusu bile olmazdı. Topaz'daki başarısını mı saymalı, Aynaros Kadısı'ndaki papaz rolünü mü, Musaipzade'deki kompozisyonlarını mı, yoksa Süt Kardeşler'deki unutulmaz Yaşar rolünü mü? İyi Galip'in eli kalem de tutardı. Sahnemize birçok telif ve uygulama kazandırdı. Bunların çoğunda başrolü kendi oynadı. Muhsin Ertuğrul'un sağ kolu. İyi Galip, Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusu Muhsin Ertuğrul'un sağ koluydu. Muhsin Ertuğrul, ikide bir Avrupa'ya gidince arkadaşlarını o toplar yönetirdi. Muhsin Ertuğrul dönünce yine hepsi onun çevresinde toplanır, onun oradan getirdiği yenilikleri yeni bir hız ve hevesle uygulamaya çalışırlardı. Muhsin Ertuğrul'un 60. sanat yılı için düzenlediğimiz anma töreni için yaşlı genç bütün sahne sanatçılarının işbirliğini sağlamıştık. Bu büyük anma töreninin yapılması gereken en uygun yer elbet Kültür Sarayı'ydı. Bunun için de zamanın Milli Eğitim Bakanı'ndan izin istedim. Sayın Bakan sonradan öğrendiğim bir ihbara kanıp bu isteği reddetti. 60 yıla saygı sloganı ile hazırladığımız bu tören birdenbire devlet açısından 60 yıla saygısızlık haline getirilmişti. Bunun üzerine biz bu büyük töreni başka bir salonda yaptık ki o kutlama törenine İyi Galip de katılmış ve Ferah Tiyatrosu'nu Muhsin Ertuğrul ve iki başka arkadaşı ile komşu muhallebiciden alınan 200 lira borç para ile nasıl kurduklarını ayrıntıları ile anlatmış ve Türk Tiyatrosu'na Muhsin Ertuğrul'un getirdiği boyutları ve yeni ufukları onu en iyi tanıyan en yakın arkadaşı olarak açıklayarak ona Kültür Sarayı'nı çok gören zihniyete karşı tarihi bir belge gibi konuşmuş. Utanma duygusu kalmış kimseleri de galiba utandırıp pişman etmişti. İyi Galip Arcan da göçtü. O özellikle biz yaşta ve bizden büyük olanların unutamayacağı bir kişilikti. Çocukluğumuz ve gençliğimizin tiyatro yaşantılarının ayrılmaz simasıydı. Daha gençler onu daha çok Türk tiyatrosu tarihinin emektar öncülerinden biri olarak belleyeceklerdir. Röportaj Kralı. Naci Sadullah da öldü. Hem de kuralı bozmadan. Nazım Hikmet gibi, Vala Nurettin gibi, Kemal Tahir gibi 60'ının 5'ini bulamadan. Bu kadar sağ kalabilişi bile bir nimet sayılabilirdi. Ortamımız nedense cevherli çocuklarını yıprata yıprata yaşatıyor. Öyle ki her yaş onlara 10 yaş ağırlığında iniyor. Naci'nin de ekmeği kaleminin ucuna bağlıydı. Yaşamı boyunca yazmak zorunda kaldı. Hep kıt kanaat yaşadı. Bu haksızlığa başlıca isyanı da kendini alkole vermek oldu. Naci Sadullah bu zamanlar Babı Ali, namı diğer Ankara Caddesi'nde en çok yazanlardan, en beğenilenlerden, en çakıntılılardan biri olarak ün yapmıştı. Onunla dostluğumuzun 50 yıllık, yanlış okumadınız, 50 yıllık bir geçmişi var. Kardeşi Tevfik Sadullah'la ilk sınıftan son sınıfa kadar beraber okuduk. Naci bizim izci ekibinin borazancı başısıydı. Ben de onun mangasında bir borazancı. Cumhuriyet'in 9. yıl dönümünde Ankara'daki Geçit resminde çekilmiş bir resmimiz vardır. Deniz kuvvetlerinden davet edilmiş bir yüzbaşının öğrettiği kaz adımlarıyla yürüdüğümüz için Ankara'da en ilgi çeken izci ekibi biz olmuştuk. Naci o zaman beyaz eldivenler giyen, kordonlar takınan fiyakalı bir takım beyiydi. Yaşamı boyunca da yakışıklı bir adam oldu. Naci'nin de Tevfik'in de yazı yazmaya merakları okul yıllarından başlar. Naci Sadullah'ın röportajları. Naci ilkin kendini pırıl pırıl röportajlarıyla duyurdu. Benim de ilk patronum olan rahmetli Seda Sivami'nin çıkardığı o dönemin tek büyük haftalık dergisi olan 7 günde her hafta herkes Naci'nin röportajlarını iple çekerdi. Bu röportajların özellikleri açı tazeliği, sunuş özelliği, kıvrak mizahı ve Naci'nin keskin diliydi. O dönemde kaleminden en korkulan yazarlar sağda Peyami, solda Nazım Hikmet, Sabiha Zekeriya ve Naci Sadullah'tı. Florinalı Nazım'la yaptığı bir röportajı hala dün gibi anımsarım. Naci İlkin bu ün tutkunu, sevimli ve renkli zatın arzuladığı bir röportaj yapmıştı. Bu versiyonda Florinalı hayranı olduğu Abdülhak Hamid'e benzetiliyor. Yer yer röportajı onun özdeyişleri, mısraları süslüyor ve Naci büyük üstadın karşısında neredeyse yelek cebine girecek kadar küçülüyordu. Hemen bu ilk versiyonun ardı sıra yine aynı sayıda yayınlanan ikinci versiyonda ise Naci Florinalı'yı gördüğü gibi yansıtmaktaydı. Aşırı alaycı, acımasız, zavallı adamı rezil eden bir hiciv şaheseri. Naci'nin her röportajı bir yeni muziplik, bir yeni çimdik içerirdi. Rahmetli Sedat Simavi ona röportaj kralı adını vermişti. Naci, Nazım Hikmet'in en yakın arkadaşlarından biri oldu. Onun çıkardığı yarım ayda yine pırıltılı, hücumcu yazıları ile güçlü bir kalem savaşçısı kesildi. O dönemde onları hep beraber görürdüm. Nazım Hikmet, Sabiha Zekeriya ve Naci Sadullah birlikte konuşur, birlikte tartışır, birlikte güler, birlikte gezerlerdi. Daha sonra Naci'nin Tan gazetesindeki dönemi başlar. O dönemin en hatırı sayılır gazetelerinden biriydi Tan. Nefis fıkraları yanında Naci'nin burada unutulmayacak bir de hizmeti olmuştu. Hapiste yatan ve Cemalettin Mahir adıyla bir hikayesini yazmış olan Kemal Tahir'i Türk okuyucularına tanıtmak. Naci, hapisteki arkadaşını, arkadaşı olduğu için değil, inandığı, yazı ustalığına hayran olduğu için o kadar insancıl, o kadar gıllıgışsız, o kadar candan bir çabayla tanıtmıştı ki, sadece bu jesti bile onun ne kadar bencillikten uzak, ne kadar dost, ne kadar insan olduğunu belirlemeye yeter. Babı Ali'de bir yazar sivrilir sivrilir, doruğa çıkar, onsuz olunamaz olur, bir süre hep ondan konuşulur, sonra bir gün iniş başlar, az aranır, hiç aranmaz, saken ölür, unutulur. Bütün Babı Ali yazı işçilerinin yazgısından Naci Sadullah da kurtulamadı. Son zamanlarda İzmir'de bir gazete eski ustaya sütunlarını açmak vefalılığında bulunmasa, Naci Sadullah belki de çok daha yıllar önce kahrından ölebilirdi. De Gaulle'ü dinlerken. De Gaulle İstanbul'a gelip eski okulumuzda bir nutuk vereceği gün sözleşip birlikte gitmiştik. Fransız devlet başkanının sesini portatif teybime almak istediğim için polisler işkillenmiş, bizi aşağı salona almamışlardı. Biz de öğrencilik yıllarından girdisini çıktısını iyi bildiğimiz konferans salonuna kontrolsüz balkon kapısından girmiş, balkonun en ön sıralarına yerleşmiştik. De Gaulle için aşırı güvenlik tertibatı alınmıştı. Fransız televizyonunun kameramanları bile kapıda kontrol ediliyordu. Bizim de arkamıza bir sivil geldi, oturdu. Konferansın sonuna kadar teybi ses almadan başka bir şekilde kullanıp kullanmadığımızdan kuşkulu görünüyordu. De Gaulle çıktı. Gerçekten iyi hazırlanmış olan nutkunu önünde tek kağıt olmadan irticalen konuştu. Elhak güzel konuşuyordu. Viyolo tonunda bir sesi vardı. Bunu olanca ustalığıyla kullanıyordu. Konuşmanın yoğun ve güçlü içeriğini sıcak bir tonda ve üslupta vermenin sırrını biliyordu. Kalabalığı etkilememesine imkan yoktu. De Gaulle'ün konuşması bitince Naci bu sosyalist düşmanı devlet adamının kültürüne, entelektüel meziyetlerine, özellikle fikirlerini sunmadaki büyük ustalığına hayran kalmıştı. Adam Türk medeniyetini Türklerden daha iyi değerlendirdi. Bize öğretti galiba dedi. Atatürk'e karşı da duygusal bir bağlılığı vardı. Çok sevdiği en yakın arkadaşı bir romancımızla bu konuda kapıştığı geceyi de unutamam. Ölümü sürpriz olmadı. Ölüm bir zamanların bu acar röportajcısını susturmadan önce mihnet onu çoktan sur dinlemişti. Sağduyunun sözcüsü. İsviçreli ressam Arnold Böckli'nin tabloları yanında bir de kendi yaptığı ünlü portresi vardır. Bu portrede Böcklin olanca gençliği ve sarışınlığı, yaşam sevinci dolu gözleriyle bir aynaya bakmakta ama elinde tırpan bir gölge gibi onu izleyen ölümün soğuk nefesini ensesinde duymamaktadır. Gerçekten de ölümün yaşı yoktur. O genç, yaşlı herkesin peşindedir. Herkes ölümünü yaşamıyla birlikte yaşar. Ve o bir gün bir hastalık, bir kaza, bir cinayet, bazen de hiç nedensiz bir bitiş şeklinde tezahür eder. Buna biz yaştakilerin alışmış, kanıksamış olması gerekir. Öyledir de. Ama öyle olduğu halde bazı ölümler insanı yine de şaşkına çevirir. Siyasete adanmış bir yaşamın elbet rizikoları vardır. Ama Abdi İpekçi bir siyasetçiden çok bir gazeteciydi. Sunakan'ın kolları, Banu Sözüar'ın elleri onları nasıl doğuştan kemancı ve piyanist olarak damgalamışsa, Abdi İpekçi'nin zekası, gözlemciliği ve polifon işleyen beyni de onu gazetecilik yazgısına itmişti. O yedisinde girdiği mesleğine aşıktı. Gözü başka bir şey görmeyecek kadar. Doğru bildiği yolda kamuoyunu aydınlatmak işini üstlenmişti. Düşünceleriyle bir kesim kamuoyunu oluşturduğu bir vakaydı. Kamuoyu da onun kalemini etkiliyordu. Bu kavşakta bulunuşu onu popüler bir başyazar yapmıştı. Çoğu kimse onun o günkü durum yazısını Türkiye'nin o günkü röntgeni sayardı. Popüler oluşunun bir başka nedeni de olayları açık seçik kavraması, herkesin anlayacağı bir yalınlık içinde yorumlamasıydı. Görüşlerine katılmayanlar elbette vardı. Belki de çoktu. Ama onun kalemini başka bir yerlere varmak için kullanmadığında, her safkan gazeteci gibi öyle doğup öyle kalmayı yeğlediğinde herkes birlikti. İyi niyeti, yurtseverliği, düşünce özgürlüğünden yana oluşu, toleransı da ortadaydı. Bunda da galiba herkes birlikti. Bu nitelikleriyle siyaset ortamında günden güne gelişen bir güç olmuştu. Editoryal türünün ustası. Durumlarında bir sorunu hep iki, bazen de üç, dört yanıyla işlemeyi adet edinmişti. Siyah-beyaz karşıtlığı kolaycılığına ve mugalatasına bir gün düşmedi. Siyahta bulduğu beyazlıkları, beyazdaki gölgeleri, hatta lekeleri açık açık belirtirdi. Bir zamanlar İkinci Dünya Savaşı öncesi Fransa'sında Övr gazetesinin Falcı Cassandra diye lakaplandırılmış dış politika yazarı bir Jenever Tabaisu vardı. Siyasal ortamın gelişme eğilimlerini bir sismograf gibi önceden sezişinden ötürü ben Abdi İpekçi'yi biraz ona yazılarının sağlam mantık örgüsü bakımından da rahmetli Necmettin Sadak'a benzetirdim. Ama bu benzetme sadece onun Durum adlı başyazıları için geçerliydi. Aslında Durum başyazı değil, editoryaldi. Abdi İpekçi geleneksel başyazar sübjektivizminden sakınır, olayları elden geldiğince objektif bir şekilde vermeye ve yorumlamaya özen gösterirdi. Bu durumlarda bence kanımca gibi sözlere rastlayamazdınız. Durumla Ankara Caddesi'ne editoryal türünü yerleştirmişti. Hızlı ve polifon bir zeka. Abdi İpekçi gazetesinin yalnız editoryalcisi değildi. Genel yazı işleri yönetmeliğinin çok karışık işlerini büyük bir rutin ve rahatlık içinde tıkır tıkır işletirdi. Gelir gazeteleri okur, Ankara ile konuşup oranın nabzını dinler, sonra telex odasına girip çıkıp son haberlere göz atar, bölüm şeflerini toplayıp gazetenin o günkü mizampaj stratejisini düzenler, kapanıp durum yazısını yazar, sanat, mizah, spor, grafik servislerine uğrar, sonra kantine yemeğe çıkar, yemekten sonra tekrar Ankara ile, gerekse Brüksel ile, Paris'te görüşür, haftanın sohbeti için konuğunu ağırlar, 2 saatte onunla konuşup dört başı mamur bir röportaj hazırlar, bazen de bu dolu günün akşamı evine dönecek yerde gerekiyorsa hemen bavulunu aldırtıp uçağa atlar, bir haberi yerinden izlemek, bir uluslararası basın kongresine katılmak ya da bir yabancı devlet adamı ile röportaj yapmak için yurt dışına uçardı. Aküsü her an doluydu, her an istim üstünde yaşardı. Bu akü gün boyu dolup boşalırdı. Çocuklarınki gibi tükenmez bir enerji içinde yaşardı. Başka türlü bu kadar iş bu kadar kısa süreye sığdırılamazdı. Konunun ta içinde olmak yetisi. Söz haftanın sohbetlerine değmişken onun başka bir niteliğine değinmeliyim. O haftaki sohbet konuğu kimse, bir sanatçı, bir devlet adamı, bir muhalefet şefi, bir sendikacı, bir sporcu, bir maliyeci, bir tarihçi, bir uçak mühendisi, bu birbirlerinden çok farklı ihtisas adamları, Abdi İpekçi'nin şahsında sanki bir gazeteci değil de 40 yıldır bu ihtisasın içinde yetişmiş bir meslektaşlarını bulurlardı. Abdi İpekçi Önce onları büyük bir dikkatle dinler, sonra yine bu edindiği verilerden konunun tam göbeğindeki bir çekirdeği yakalayıp ondan yeni bir açı üretip öyle bir şey sorardı ki kendini o işin otoritesi sayan muhatabı o zamana kadar hiç düşünmediği bu yeni açı karşısında şaşırır, kemküm eder ama yeni açının gereksindirdiği yeni çözümü de yine Abdi İpekçi'nin ürettiği yeni çözüm önerilerinden biriyle karşılayarak kendini temize çıkarırdı. Ben onun bu çok yanlılığına, en olmayacak alanlarda rahatça at oynatışına, karşısındaki ihtisas adamları ile bir medyummuşçasına böyle özdeşleşme esnekliğine her zaman çok şaşmışımdır. Milliyetin çatısı altında. Kendisiyle karşılıklı saygıya dayanan mesafeli bir dostluğumuz vardı. O liseye başlarken ben o liseyi bitirmiş çıkmıştım. Belki bundan, belki de yaratılıştan, inceliğinden ve alçak gönüllüğünden ben yanına girince ayağa kalkardı. Bu da beni çok mahcup ederdi. Zorunluluk duymadıkça odasına girmezdim. Gazetecilikten, fıkracılıktan, hatta bir iki yılda başyazarlıktan hevesimi çoktan almış, unumu eleyip eleğimi çoktandır duvara asmıştım. Yıllar sonra Milliyet'e sohbet yazıları yazmamı istemişti. Tam 4 yıl bu isteğini gelecek yıl, öbür yıl diye erteleyip atlatmak istemiştim. Sonunda onun direnci baskın çıktı. Önce hak dostum sütununa, sonra da deve kuşuna mektuplar sütununa tekrar yazı yazmaya başlayışım böyle oldu. Rahmetli Ali Naci Karaca'nın zamanında Molla Fenari sokağındaki gazeteye bir kere geldiğimde gördüğüm bu gencecik çocuk zamanla Milliyet'in kalbi, beyni, her şeyi oldu. Ercüment Karacan'la birlikte gazeteyi çağa yakışan bir baskı kalitesine, istihbaratı ile, kütüphanesi ile, kadrosu ile, organizasyonu ile ülkenin övünülür gazetelerinden biri haline getirmede katkısı büyüktü.